Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 12. ayrım. Uzanıp gündüz tuttu kadehi, kaldırmadı. Pervin'in de kadehi elinde kalmıştı. Beni nasıl tanıdığınızı söylemeden içmeyeceğim dedi. Ayıkken öğrenmek isterim. Tutamadı, güldü Pervin. Kadehi bıraktı. Peki, dedi. Durup baktı bir, söyleyeceklerin etkisini gözleyecekti belli ki. KDD üyesiyim, dedi. Sonra bizim iş kolundaki sendikanın da kurucularındanım. KDD üyesi mi? Algıladı. Kadınlar Dayanışma Derneği adlı ilerici bir kuruluş dediği. Sendika kurucusu. Güvenli, gene de çekingen bir gülümsemeyle bakıyordu Pervin. Yakınlık bekliyor, sevindirici olmuştu gündüz için. Nedense belli etmemeye çalıştı, güldü. Oralardan tanışmış olmayız dedi. KDD üyesi değilim, sendikanızda da değilim. Pervin de gülmeye başladı. Beklediğini tam ele geçirememenin sinirliliği vardı biraz bu gülüşte. Gündüzün içinden gene takılmak geldi. Hele o KDD dedi, Kadınlar Dedikodu Derneği değil mi? Gülmeye çalışması boşunaydı Pervin'in. Bozulmuştu. Saklayamıyordu. Ciddileşti. Biliyorsunuz dedi, bu tür takılmalarla yıpratıyorlar bizi. Gündüz gülüyordu. Pervin ciddi bir şeyler diyecekti, bırakmadı. Takılmayla yıpranacak dernek olduğunuza inanmam dedi. Pervin toparladı kendini. Gülümsemeye çalıştı. Övgüye sevinmişti. Gündüz'ün artan gülüşüyle tedirgin bakmaya başladı. Bakın dedi Gündüz, sizin derneğin ilk kuruluş günlerinde bir eski arkadaşı anlatıp duruyorlardı bu derneğin erkeklerin baskısına karşı kadınlar için nedenli önemli bir görev yüklendiğini filan. Tatlı bir oğlandır arkadaş, dinledi, döndü bana, efendim anlaşıldı dedi, bunlar karı koca kavgasını ülke çapında örgütleyecekler. Pervin de gülüyordu, daha doğrusu gülmeye çalışıyordu ya, asıl Gündüz'dü gülen. Yavaşça kesti o da. Bu kızcağız demek yakın çevrelerden. Biraz kırgın bakıyor. İyi oldu. Daha çok yakışıyor bu bakış. Yetti bu kadarı. Yakınlığımdan kuşkuya düşecek. İnan ki sevindim. Öyle iyi ettin ki bugünlerimde karşıma çıktığına. Şakalarıma bakma. Kadınlardan korkuyorum ben. Kadınsız yalnızlığa dayanamıyorum çünkü. Kadehini kaldırdı yavaşça. Dostça bakıp gülümsedi. Sevindim dedi. Yıllardan beri en iyi günüm. Hoş geldiniz. Pervin'in yüzü ışığı verdi. Beklediğinden öte bir şey bulmuştu. Kaldırdı kadehini gülerek. Sağ olun dedi. Çok sevindirdiniz beni. Bir yudum alıp kadehi yerine koyarken, daha söyleyeceklerim bitmedi dedi. Ben sizi daha eskilerden tanıyorum. Yazılarınızdan da bilirim ya asıl. Neyi, nasıl söylemesi gerektiğini araştırır gibi duraladı. Şeyden tanırım dedi sizi. Mahkemelerden. Gene bir süre durdu, ağır ağır etini keserken, nezahat öğretmeni tanırsınız dedi. Sizinle birlikteydi. Tanıyordu, tanımaz olur mu? Zavallı sakat kalmıştı çektiklerinden. Bize uzaktan akraba olur dedi Pervin. Samsunludur onlar da. Gündüz mutlulukla bakıyordu. Uzanıp bir parça peynir aldı bıçağıyla, çiğnedi yavaşça. İyi etmişim numara yaptığıma dedi. Pervin biraz şaşkın kaldırdı başını, anlamadan bakmaya başladı. Ne numarası? 20 yıldan eski benim o hastalığım dedi. Tekerleme gibi yinelerim. Size gelmek için de attım. Bakın rakıyı nasıl buzlu içiyorum. Gene midemi bozmazsam iyi. Pervin kahkahayla güldü birden. Ben sizi bırakmazdım ki dedi. Daha konuşacaklarımız var. Bu kadarı çoktan yetmişti Gündüz'e. Daha da varmış. Olsun bakalım. Ne olacaksa iyidir artık. Bir sessizlikten sonra Refik'i yeni tanıyorsunuz dedi Pervin. Evet. Sizi uyarmak yararlı göründü bana dedi. Refik, hele Zühtü Bey babası, onu tanımadınız sanırım. Çok tutucudurlar. Şöyle böyle değil. Bas bayağı gerici. Politik anlamda. Sessiz dinliyordu Gündüz. Pervin tepki bekler gibi durdu, sürdürdü gene. Düşünün ki Seniye kız kardeşi ödü patlıyor. KDD'ye girdiğimi bilseler tadım tuzum kaçar diyor evde. Siz o gece Nazım'dan hele öyle işçi sınıfı filan diye siyasal övgülü havada söz edince ikimizin de yüreği hop etti. Bilmem ayrımına vardınız mı? Refik nasıl bozuldu? Kusura bakmayın, işinize karışmak için değil. bıraktı. Yanıt bekliyordu. Ne kusuru dedi Gündüz. Sağ olun, iyi ettiniz. Sustu. Bir şeyler arandı söylemek için. İnsanın güveni artıyor dedi. Yalnız olmadığını duymak iyi bir şey. Dediği doğruydu ya, biraz daha yalnızlık duymuştu gene de. Çorak toprağa düşmüşüz. Alın yazımız. Senin için tasalanan yüreğiyle bu sıcak bakışlı kadın da bu toprakta. Mutluluk da bu değil mi? İçkisini yudumladı. O ölçüde bağnaz görünmemişti dedi Gündüz. Refik mi? Evet, Nazım'da da kalmazsınız diye kaygılandım dedi Pervin. Ne bileyim, belki başka konulara da geçersiniz diye. Abartmış olmayayım, o da o yüzden kesti konuşmayı sanırım. Korkar bunlar Gündüz Bey, konuşmaktan, düşünmekten filan. Zühtü Bey, babası bir yanıyla tonton adamdır ama biraz kurcalayın. Hitler döneminde Almanya'da kalmış galiba, ondan belki. Biraz gerçeklerden söz edin, şöyle nedenlerine bastırarak çekip vuracak adam sanki. İlişkilerini de bilemezsiniz, karışık biraz ya da bana öyle göründü. Babasının etkisinden kurtulamaz Refik de. Ara sıra dikelir, o kadar. Sustu. İnandırıcı olmadığının kaygısıyla söyleyecek bir şeyler daha aranıyor gibi gözlerini kaydırıp düşünceli dolaştırdı masada. Hadi başka şeylerden açalım dedi Gündüz. Uyarınız yerinde oldu. Kaygılanmayın. Yeteri kadar denemem var bu konuda. Hiç kuşkum yok diye kesti Pervin. Gündüz'ü kazandığının inancıyla gülümseyerek bakıyordu. Gündüz aldı gene. Güzel şeylerden söz edelim dedi. İsterseniz hadi kalkıp bir yerlere gidelim. Müzikli lokaller var şuralarda. Hiç görmedim ya. Paramız var. Burjuvalaşalım biraz. Nasıl eğlendiklerini görürüz hiç değilse. Pervin şaşırmıştı. Gülümseyerek bakarken söylediklerinin şaka olup olmadığını anlamaya çalışıyor gibiydi. Bunları niye önerdiğinin Gündüz de tam bilincinde değildi. Kızgınlık mı, kadına karşı isteğini açıklamadaki çekingenliği mi, duyduklarına baş kaldırma mı, kaçış mı, güvensizlik mi? Saçma. Hoşlansan bari o yerlerden. Sinemacı olduk, görmemiz gerek. Boş verin dedi Pervin. Oturuyoruz işte. İçki de var. Siz de paranızı harcamasını bilmiyorsunuz diyeceğim. Güldü Gündüz. Param olmadı ki harcamasını bileyim dedi. Cebimde nasılsa 3.000 lira var. Batıp duruyor. Daha benim de sayılmaz. Gündüz'ün konuşmalarından hoşlandığını göstermek ister gibi Pervin de gülüyordu. Hadi içelim dedi. Sinema çalışmanıza, başarılı olacağınıza inanıyorum. Yadırgı bir duygu esivermişti Gündüz'ün üstüne. Başarılı olacağıma inanıyor muymuş? Şu beylik sözleri etmesen olmazdı. Sağ ol, mağol demeyeceğim. Daha ben bilmiyorum ne olacağını. Sen nereden bileceksin? Güzel kadın, kafayı da çekince gözleri içinden fıkırdamaya başladı. Ne güzel gülüyorsun sen. Ama ben de bilirim böyle gülmesini. Şimdi nasıl anlatsak şuna? Ne anlatacaksın? Her şeyi bilir o. Karşıma da hep böyle her şeyi bilenler çıkıyor benim. Feriha çobanına benzeyen ne yanı var bu kadının? Belki daha kurnazı. Kurnaz mı? Uyarmak, korumak için konuşmak istemiş benimle. İnanmadın demek. İnandın mı diyeyim. Belki o da var ama tam onun için olduğunu niye inanayım? Söyledikleri akla yakın görünüyor o kadar. Baksana şu bakışlara. Sanki kadını kötü bir durumda yakalamışsın gibi. Yoo. O da biliyor bunun kötü bir durum olmadığını. Uzatma öyleyse. Sor bakalım. Şu KDD'de sevişme konusunda ne diyor? Evlendiniz mi hiç? Bekliyormuş gibi hemen yanıtladı Pervin. İki kez dedi. Birincisinde 14'ündeydim. Mahallede imam nikahıyla yaşlı bir bakkala verdiler. 2 ay sonra gitti adam. Enfaktüsmüş. Kızları vardı yetişkin. Kötü dövdüler beni. Annemle kalkıp İstanbul'a geldik. Babam da yeni ölmüştü zaten. Sarsılır gibi oldu Gündüz. Öyle dümdüz anlatmıştı ki öyküsünü. Saklamaya da gerek görmemişti. Altını çizmeye de. Nereden geldiniz? Samsun'dan. Babam Havza'da demir yolunda makasçıydı. Emekli etmişlerdi. Ayağını kestiler. Kangren oldu. Kaza filan? Yo, pislikten. Yıkamamış ayağını. Tırnak batmış. Mikrop almış. Aldırmadı uzun süre. İnatçıydı. Şekeri de varmış. Bilmiyorduk. Çok içerdi. Pervin durup baktı öyküsünü aralar gibi. Sormamı mı bekliyor? Meydan okuyor sanki. Ne sorayım? Gerçekten bir başkalığı var bu kadının. Sonra burada evlendiniz. Güldü Pervin. Hayır, dedi, Bursa'da. Annemin akrabaları vardı, oraya gitmiştik bir ara. Havlu dokumada iş buldular bana. Salih de oradaydı. Usta gibi. Almanya'ya gideceğim diye tutturdu o ara. Her şeyi öyle olağan anlatıyordu ki, susuşu da doğaldı. Sonra, dedi Gündüz. Gülümsedi gene yavaşça. Gitti, dedi Pervin. Taş filan yok sesinde. Salih de Almanya'ya gitmiş. Peki nikah filan? Sormadı Gündüz. Dolu bir kadın bu. Yaşadıklarını biriktirmiş. Özellikle Bursa'da havlucuda çalışmasıyla epey şeyler edinmiş. Çevreye anlattı. Çoğunluk olumlu. Meyve, tatlı bir şey. Gündüz'e bakıp başını salladı. Hayır, dedi Pervin. Şu içkimi bitireyim, tamam. Kalktıklarında 12'yi bulmuştu. Doktorun yanına girişini anlatmıştı aynı düz sesle. 10 yıl önce bir tanıdıkları yerleştirmiş. Bu ara bir de kursa yollamış doktor bunu. Bir tür laborantla röntgen teknisyeni gibi bir şey olup çıkmış. Doktora çok saygılı. Masonmuş. İki oğlu varmış. Amerika'da uzmanlıktaymışlar. İkisi de doktor. Yola çıktıklarında artık anlattıklarını dinlemiyordu Gündüz. Bütün coşkusu yitip gitmişti sanki. Aradığını bulamadın. Aradığımdan çoğu çıktı da ondan belki. Ne diyeceğim bu kadına şimdi? Hadi gidip yatalım mı diyeceğim. Bekle de birkaç gün sonra seni seviyorum de. O da olacak şey değil bu da. İki şeye de yaramayan kadına ne yapayım ben? Tarla başına inip de evlerinin sokağına gelince ayrımına varmış gibi dönüp baktı Pervin. Sizi sıktım, dedi. İrkilerek toparlandı Gündüz. Yo, dedi birden. Nereden çıkardınız? Dilim tutulmuş gibi kalırım bazı. Siz anlattıkça kafam öyle düşüncelerle dalıp gitti ki. Sağ olun, dedi Pervin. Ben hep gevezelik ettim bu gece. Benim de sizden öğrenmek istediğim çok şey var. Görüşeceğiz herhalde. Sevindim, dedi Gündüz. Telefonunuz var bende. Siz de gazeteden arayabilirsiniz. Her şey için sağ olun. Çok güzel bir geceydi. Siz de sağ olun. İyi geceler. Gündüz'ün elini sıkıp kısa yokuşu koşar gibi indi. Kapıya gelince gene dönüp baktı, daldı. Evin iki katında da ışık vardı. Dönüp talimhaneye doğru ağır ağır çıkmaya başladı Gündüz. Ah, bu karanlık sokaklarda yalnız dönüşlerin yorgunluğu. Bu kadın nereden çıktı? O yaşam çizgisinden mi gelmiş buralara? Anlatmadığı çok şey vardır. Senin yok mu? 5. Çalışmalar ilerledikçe Gündüz'e kızgınlığı artıyordu Refik'in. Nedenini tam da bilemiyordu. Bilmek ağırına gidiyordu belki de. Tartışma açıldı mı en inandığı konularda gerilemek zorunda kaldığını, en keskin bildiği doğruları bile bir türlü yeterince savunamadığını gördükçe şaşırıp kaldı bir süre. Baş kaldırmaya kalkıştı, olmadı. Şahin'in gülümser bakışının yanı sıra Gündüz'ün hiç de kesin tavırlı görünmeden elini kolunu bağlayan ağırdan konuşmaları bir egemenlik kurmuştu çalışmalarında. Yol almalarına, karşılarına çıkan bir sürü sorunun beklenmedik bir kolaylıkla çözümüne yarayan bu egemenlik, Refik'in dayanamadığı şeydi. Sinirlerinin iyice gerilip de tatsızlık çıkacağından korktuğu birkaç kez, hastaneye gideceğim, stüdyoda bekliyorlar filan deyip çalışmayı hiç beklenmedik yerinde kesmek zorunda kalışına da her keresinde çok üzülmüştü sonradan. Gene de alamıyordu kendini. Bir şaştığı da Gündüz'e karşı içindeki saygının gün günden artmasıydı. Bu çelişkili gelişmeyle işin sonuna vardıklarında kafasında belirlenen filme karşı da aynı duygularla dolu olduğunu görünce ne yapacağını bilemeden kaldı. Peki Saffet abiye ne diyeceğim? Bu Şahin de senaryo taslağına bakıp bakıp böyle göbek attığına göre benim filmim değil bu. Odadaydılar. Şahin pek etkilendiği bir iki sahnenin nasıl olacağını coşkuyla anlatıyordu. Gündüz gülerek kesti. Önce yönetmene sor, dedi. Bakalım o böyle mi istiyor? Şahin gülerek duraladı. Refik'e bakıyorlardı. Ne diyeceğini bilemedi. Gülmeye çalıştı Refik. Hoşuna gitmişti. Yadırgamıştı. Kızmaya çalıştı. Kızamadı. Bir şey söylemek zorundayım. Bakalım kim çekecek filmi? Saffet abiden bir söz çıkmadı daha. Ak dişlerini sıraladı Şahin. Ben konuştum dedi. İçinden sımsıcak gülen gözlerini Refik'e dikip kaldı bir süre. Yavaşça ekledi. Refik yapacak abi bu filmi dedim. Sevindim dedi. Ben de öyle düşünüyordum dedi. Kala kaldı Refik. Ne demeli, ne yapmalıydı şimdi? Bu filme koyduğunuz şeyler benim açımdan aslında kaç kez söylemedim mi? Karşı çıktığımı size ben. Demek bu filmi sevinmez olur mu insan? Sen gene duymamış ol dedi Şahin. İkircikli bakışından çıkarmış gibi. Safvet abi çağırıp konuşacak seninle. İyi, konuşsun dedi Refik. Düşünürüz o zaman. Ben daha ne yapacağımı kestiremiyorum. Alçak gönüllülüğüne vermiş olmalılar ki gülümsedi ikisi de. Haklısın dedi Gündüz. Düşünecek öyle çok yanı var ki şöyle bir kabasını çıkardık daha. Bir an sessizliği Gündüz bozdu gene. Sen yönetmen olarak işe el koydun mu açık seçik biliriz ne yapacağımızı. Bir şey demedi Refik. İçinde biriken kızgınlık mıydı, sevinç mi ayıramadı gene. Konuşup tanıtmamalıydı. Neyi? Dövüşe bir türlü başlayamayan ringdeki boksör sinirliliğiyle o tutuyordu kendini. Hem bir değil, iki kişi vardı karşısında. Birlikte nasıl yapacağım bu filmi? Uyutup kim bilir neler sokuşturmaya kalkışacaklar. Yasak dakikalar olsa gözümden kolay kolay bir şey kaçmaz. Bu öyle değil ki. Daha tam anlayamadığım bir sürü yanı var şu ortaya çıkardığımız şeyin. Anlamadım da diyemiyordu. Küçümseyecekler bir de. Haydi abi şu filmi kaçırmayalım. 20 dakika var anca. Şahin kalkmıştı. Saat 6'ya geliyordu. Cumartesiydi. Sinema kulüp film gösterisindeki bir Fransız filminden söz etmişlerdi Gündüz'le. Oraya yetişeceklerdi. Birlikte gidelim dedi Gündüz. Sağ olun abi ben gitmeyeceğim dedi Refik. İstiyordu oysa. Gündüz'ün sormasına kalmadan ekledi hemen. Sine kulüp biliyorsunuz abi düşman bize. Saçma dedi Gündüz. Filmi görmenizi engellemiyorlar ya. Başka yerde de göremezsin. Görmeyelim abi. Allah'ın emri değil. Birden kızmış gibi baktı Gündüz. Bir şeyler diyecekti de tuttu gibi. Gülümsedi. İyi ya dedi. Allah'ın emirlerini yerine getir bakalım sen de. Şahin de gülmeye çalışıyordu gerginlik çıkmasını önlemek ister gibi. Onların düşmanlığından ne olacak be Refikciğim dedi. Film yapıyoruz biz. Kendini denetleyememiş gibi parladı Refik. Her yaptığımız filme hainlik diyor orospu çocukları. Senin de söylediğine bak dedi. Pundunu yakalamış gerekli şeyi gerekli biçimde söylemenin doyumuna varmıştı sonunda. Şahin bozulur gibi oldu. Gündüz de bu kaba tepkiye anlam verememiş gibi baktı bir, toparlandı. Bunu sonra konuşuruz dedi. Biz filmi kaçırmayalım. Refik'le epeyce tartışacağız anlaşılan. Kapıya yürüdü. Refik onur payını elinden kaçırmaktan korkar gibi yanıtladı. Tartışırız abi dedi. Bazı şeyler var ki tartışmayla bir yere varmak kolay değil. Gündüz ses çıkarmadan çıktı önden. Kapıya gelmişlerdi. Düşünceli kaldı bir an. Elini uzatıp Refik'in elini tuttu. Baktı bir. Başka yolumuz var mı dedi. Tartışacağız. Hadi hoşça kal. Sağ ol her şey için. Pazartesi görüşüyoruz. Pazartesi birlikte Saffet Duran'a gideceklerdi akşamüstü. Buluşmayı sabahtan Şahin ayarlayacak. Refik'e Gündüz'e telefon edecekti. Bir süre ne yapacağını bilmeden uzanıp kaldı Sedir'de. Biri çıkıyor bizim kata. Seniye'dir. Geç kaldın kızım. Gitti seninkiler. Pervin'de toplantıları vardı gene. O işi bitirip buraya koştururlar şimdi. Minnoş'ta var mıydı şu kız? Sorayım. Şu geçen de yağmurlu günde gelip de dışarıdaki ağır ayak sesleriyle kuşkulu doğruldu. Seniye değil bu. Doğrulup kalktı. Gidip açtı kapıyı. Makbuş'tu gelen. Hastaneden kovuldu. Zühtü Bey'in kafası bozulmuşsa. Hoş geldin. Dönüp bakmadan ince sesli bir hoş buldukla bu saldırıyı savuşturdu. Odalara girip çıkmaya başladı Makbuş. Söyleniyordu. Pazartesi taburcu Zühtü Bey. Evin eve benzer yanı kalmamış. Zühtü Bey'in odasında iyice bir düzenlemek gerek. Konuklar gelir. Odaya döndü Refik. Mır mır mır bir başladı mı bir süre durmaz çenesi. Sustu mu da sözcükler tek tük çıkar ağzından. Varlığı bile güç duyulur. Yokluğu öyle bir duyuluyor ki evin evlikten çıktığı da doğru. Seniye gece gündüz Pervin'de. 12. ayrımın sonu, sayfa 121, devamı 13. ayrımda.